TV8 ekranlarında Emre Dorman'la Aklımdaki Sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Bu gece değerli hocam Emre Dorman'la birlikte doçent doktor Zafer Duygu ve doçent doktor Alper Bilgili hocalarımızı konuk ediyoruz. Din, bilim ve tarih konuşacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Merhabalar.
Merhaba hocam. Alper hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk.
Ben hemen sevgili izleyenlerimize hocalarımın çok değerli eserlerinden birkaçını tanıtmak istiyorum. Sevgili izleyenler, Alper Bilgili hocamızın Bilim Ne Değildir? Darwin ve Osmanlılar kitabı ve Zafer Duygu hocamızın Benim Elimde Yok Ama Siz Ekranda Göreceksiniz İslam ve Hristiyanlık kitabı. İnciller Güvenilir Metinler mi? İsa, Pavlus ve İnciller kitaplarını muhakkak tavsiye ediyoruz. İki hocamız da kendi alanlarında Türkiye'de en kapsamlı çalışmalara sahip hocalarımız. Bunu da hatırlatmış olalım. Ayrıca her gece olduğu gibi bu gece de Mehmet Okuyan hocamızın yeni çıkan Kur'an mealini sizlere hediye etmeye devam ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafının altına yorum yapan ve fotoğrafı beğenen takipçilerimiz ve izleyenlerimiz arasından 10 kişiye mealimiz hediye. Emre hocam bu gece din, bilim ve tarih konuşacağız dedik. Sorularımıza geçmeden önce buyurun lütfen.
Şimdi tabii din, bilim ilişkisi konusu bizim her fırsatta gündeme getirdiğimiz, ele aldığımız konulardan bir tanesi. Bunun bir de bilim tarihiyle ilgili boyutu da açıkçası çok fazla böyle konuşulan kısmı değil. Çünkü insanlar daha çok günümüzde din ve bilim arasında böyle bir çatışma olduğunu ya da dinin ve bilimin ayrı alanlar olduğunu zannediyorlar. Halbuki tarihe baktığımızda, bilim tarihine baktığımızda bilim tarihine yön veren, hatta bilimin ortaya çıkması ve ilerlemesine öncülük eden isimlere baktığımızda bu insanların hem Allah inancına sahip olduklarını hem güçlü bir din inancına sahip olduklarını, yani oldukça dindar olduklarını, hatta bütün bu alemi, evreni Allah'ın sanatının bir yansıması olarak gördüklerini, evet, alem hakkında bilgi edindikçe, evren hakkında bilgimiz arttıkça Allah'a olan hayretimizin ve hayranlığımızın da artacağını, bu anlamda tüm bu evrenin Allah'ın yarattığı bir laboratuvar olarak görülmesi gerektiği, burada inceleme yaptıkça Allah'ın sanatının inceliklerine ulaşılacağına dair çok böyle açık, net ifadeler olduğunu görüyoruz tarih boyunca. O yüzden biz de bu Ramazan gecesinde bu kadar önemli olan bir konuyu özellikle gençler için, yani günümüzde gençler biliyorsunuz bilime özellikle çok önem veriyorlar. Ve bu anlamda din ve bilim arasında zannedildiği gibi bir çatışma olmadığını, bunun hem bilim tarihi açısından böyle olmadığını hem de günümüzde de bu konuda birçok yanlış algılar olduğunu, doğru bir bilim ve doğru bir din anlayışının uzlaşacağını ve bu anlamda birbirlerini tamamlayacağını ifade etmeye çalışacağız.
Evet.
İnşallah iki değerli hocamızla.
Evet, yine çok faydalı bir yayın olacak inşallah. Zafer hocam isterseniz sizin sorunuzla başlayalım. İslam fetihleri denilen süreç, bu süreci sormak istiyorum. Müslümanlar bu süreçte, süreçle birlikte bir imparatorluğun yöneticileri olunca bilim konusunda nasıl uygulamalara sahip olmuşlardır? Bunu sormak istiyorum. Çünkü Medine'de kurulan bir
şehir
devleti kısa bir süre sonra bir cihan imparatorluğuna dönüşüyor. Ve bu imparatorluğu yönetenlerin bilime nasıl baktıklarını aslında öğrenmek istiyoruz. Buyurun.
Evet, teşekkür ediyorum. Aslında tam ifade sizin söylediğiniz şekilde, yani Medine'de kurulmuş bir siyasi yapı var. Ve bizim İslam fetihleri dediğimiz bu süreçte İslam tarihinin aslında siyasi safhasını teşkil ediyor. Hepinizin malumu 622 yılında Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Medine'de bir şehir devleti kuruluyor. Orada bir anayasa veya işte bir sözleşme.
Evet.
Buna bilim adamları farklı şekilde isimler veriyorlar. Hazreti Peygamber'in devlet başkanlığı altında şehrin mevcut şey yapısı, toplum yapısı şekilleniyor. İşte orada o sözleşmenin altında Müslümanların imzası var, Yahudi kabilelerin imzası var, putperest kabilelerin imzası var ve bir eşitlik temelinde Hazreti Peygamber'in siyasi liderliği, başkanlığı, burada esas olan şey o. Ne olmuştur? 622'de kurulan bu şehir devleti Hazreti Peygamber'in henüz hayatı sırasında önemli ölçüde Arabistan coğrafyasında bir hakimiyet tesis ediyor.
Evet.
Ve bunun üzerine Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra, 2 yıl sonra Müslümanlar Hazreti Ebubekir'in son Ömer bin Hattab'ın ilk yılında Arabistan sahasının kuzeyinde askeri faaliyetlere başlıyorlar, siyasi faaliyetlere başlıyorlar. İşte evet. Burada tabii ki mesela Bizans İmparatorluğu gibi, Sasan İmparatorluğu gibi çok o dönemin iki süper gücü Müslümanların karşısında bir taraftan. Hı hı. Öte tarafta işte yine Arabistan'ın kuzeyinde henüz Hazreti Peygamber'in hayatı sırasında başlayan ilişkiler var. Kimlerle? Mesela Gassanilerle, diyelim ki Lahmilerle. Bunlar da aslında Bizans'a ve Sasanilere bağlı Arap krallıkları Arabistan sahasının kuzeyinde. Tabii 632, 633, 634 bakın bahsettiğimiz yıllar henüz 7. yüzyılın ikinci çeyreği.
Evet.
Yani biz tarihçiler bu şekilde ifade etmeyi severler yani kronoloji şeyi. Bir de bakıyorsunuz ki 70-80 yıl sonra yani fotoğrafını çekseniz 634 yılının siyasi konjonktürü bir fotoğraflasanız bir de ondan 70-80 sene sonrayı fotoğraflasanız belki kimse inanmaz. Çünkü bir zamanlar o Medine'de kurulmuş olan şehir devleti bir de bakıyorsunuz batıda Fransa'da yani bütün Kuzey Afrika onların İspanya'yı fethetmişler. Batıda oradan, doğuda Himalayalarda. Çok geniş bir coğrafyada. Bir taraftan Bizans İmparatorluğu kendisi için hayati öneme sahip çok önemli coğrafyalarını Müslümanlar lehine kaybetmiş. Mısır gibi, Mezopotamya gibi, Suriye gibi birçok yer.
Evet.
Öte tarafta eski İran sahasının kontrolünü yüzlerce yıl boyunca tesis etmiş olan Sasani İmparatorluğu tarihe karışmış. Onların bütün arazisi Müslümanların eline geçmiş, Müslüman hakimiyetine geçmiş. Müslümanlar hem o istikamette ilerlemeye devam etmişler, hem diğer istikamette ilerlemeye devam etmişler. Tabii İslam fetihleri denilen süreç birçok tarihçi tarafından anlatıldı. Ben de kendi İslam ve Hristiyanlık kitabımda, en son çıkan kitabımda bu süreci Hristiyanların perspektifinden anlattım.
Evet. Hocam ancak, şöyle ufak bir araya gireyim müsaadenizle. Şimdi burada bir de önemli nokta şu bence, siz onu mutlaka daha iyi biliyorsunuz. Şimdi mesela Moğollar da tarihte eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir imparatorluk kuruyorlar. Çok kısa zaman içerisinde böyle 90 yıl içerisinde falan inanılmaz böyle bir sınırları Avrupa'ya bir taraftan uzanıyor falan, Çin vesaire. Ama gittikleri her yeri yıkıyorlar, yağmalıyorlar, yakıyorlar. İşte oradaki medeniyetleri, milletleri katlediyorlar. İşte kütüphaneleri yakıyorlar falan. Böyle bir tahrip edici bir şey var. Ama Müslümanlar dünyaya açıldıkça imar ediyorlar. Yani evet. Oraya bir medeniyet getiriyorlar. İşte ne bileyim sanat getiriyorlar. İşte felsefe getiriyorlar, düşünce getiriyorlar, bilim getiriyorlar. Merkezler kuruyorlar. Yani çok ciddi bir fark var aslında baktığımız zaman, değil mi bu açıdan?
Kesinlikle. Zaten Birin Hanım'ın sorduğu sorunun ikinci kısmını da Emre Hocam yani çok güzel bir giriş de yapmış oldu. Şimdi Müslümanlar gidip de egemenlik kurdukları coğrafyalarda ne yaptılar? Yani her şeyden önce buna bakmak lazım. Ve buna dair Müslümanların uygulamalarıyla, örnekleriyle tarihsel sürecin önceki veya sonraki dönemlerinde yaşananlar. Şimdi bakın mesela burada çok ilginç bir şey var. Bir coğrafyayı ele geçirmek başkadır, yönetmek başkadır. Fethetmek başka, yönetmek uzun yüzyıllar boyunca orada egemenlik sürmek başka. Hocamın söylediği gibi mesela Cengiz İmparatorluğu veya işte İskender. Şimdi bakıyorsunuz bu imparatorluklar çok büyük fetihler yapmışlar. Henüz bu bahsettiğim tarihsel şahsiyetlerin yaşamı sırasında. Fakat onların ölümüyle birlikte bir dağılma süreci var. Burada biz Müslümanlarda bu tip bir şey görmüyoruz. Bir devlet felsefesi, bir yönetim felsefesi her şeyden önce. Mesela bunu biz Müslüman olmayan topluluklar özelinde zimmi hukuku çerçevesinde kurumsallaşmış bir hukuki yapı özelinde tasnif edebiliriz, konuşabiliriz. Bu belki bize 3 gün bir program yaptırabilir. O kadar detaylı ve geniş bir konu, kapsamlı bir konu. Fakat meselenin bir de şu tarafı var. Bilim ve teknik alanda Müslümanların ortaya koydukları yeni paradigmalar.
Evet.
Şimdi bir kere her şeyden önce İslam medeniyeti denilen bir kavram var. Bunun şeyini altını çizmek lazım. İslam medeniyeti nedir bu? Bakın her toplumun bir kültürü vardır. Kültür aslında tanımlaması da çok zor bir mefhum ama mesela bir coğrafyada insanlar birlikte yaşadıklarında 50 sene biz hepimiz bu odanın içerisinde birlikte yaşasak birbirimize birçok açıdan benzeriz.
Evet.
Yemek yeme tarzımızdan tutun giyim kuşamımıza kadar, kullandığımız ifadelerden, sözcüklerden algılarımıza kadar,
evet,
hissiyatımıza kadar. Ve bunların müşterek tarafı kültürdür. Ve her toplumda bu vardır. Bazen rasyonel olmayabilir, kendiliğinden de gelişebilir. Ama medeniyet dediğiniz şey bu kültürün bir üst merhalesidir. Beynel milel bir mahiyete inkılap etmiştir o. Hı hı. Evrenseldir ve rasyoneldir. Arka planında rasyonel. Neden? Çünkü bilimsel gelişmeyle paralel insanların üretim olgusuyla, entelektüel seviyesiyle ya da entelektüel değişimlerle paralel bir dönüşüm söz konusu.
Evet.
Müslümanlar ne yaptılar? Bir, gittikleri hiçbir coğrafyada yıkım yapmadılar. Yani gidip de kütüphaneleri yakmadılar. Kütüphaneleri medeniyet merkezlerine talan etmediler. Evet. Şimdi mesela bu çok önemli bir fark. Neden? Çünkü Müslümanlar ilk andan itibaren şunu biliyorlardı. Ele geçirdikleri coğrafyalarda mesela Hristiyanlar var. Şimdi bunların bizim İslam fetihleri dediğimiz süreçten yüzlerce yıl önceden itibaren bir yazılı literatürleri var. Hı hı. Bir sürü entelektüelleri var.
Kadim gelenekler yani.
Kadim gelenekler. Şimdi ben size mesela Hazreti Peygamber'den 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl önce yaşamış Hristiyan entelektüelleri sayabilirim. Ve bunlar ortaya çok önemli eserler koymuşlar. Teoloji alanında, aklınıza gelen her alanda.
Evet.
Ne yapmışlardır Müslümanlar? Gittikleri coğrafyalarda bunlardan yararlanma yoluna gittiler. İki türlü yaptılar bunu. Birincisi, bu geleneği muhafaza eden bireylerden yararlandılar. Siz erken İslam dönemine baktığınızda devlet kademelerine hekimlerin, işte şeylerin, saraylarda görev alan böyle hakikaten köşe başındaki insanların birçoğu Hristiyandır. Mesela aslında İslam karşıtı en fazla, hani çok kısa örneklerle şey yapayım. İslam karşıtı literatür geleneğinin en meşhur isimlerinden mesela Şamlı Yuhanna. Halifenin sarayında görevlidir yani. Üst düzeyde görev yapmış bir Hristiyandır. Nestori mezhebi, Melkit mezhebine mensup. Bu bir. İki, ne yaptılar? Onların birikimlerini, birikimlerinden yararlanmanın yanı sıra. Hı. Acaba daha fazla ne elde edebiliriz? Burada mesela tercüme faaliyetleri devreye girdi. Eski Yunan medeniyeti aktarılmaya başlandı Müslüman dünyaya.
Evet.
Burada kim başrol oynadı? Mesela tabii ki Hristiyanlar çok ağırlıklı olarak bu işe omuz verdiler. Hristiyanların arasından da Süryaniler sivrildiler. Mesela Huneyn İbni İshak. Huneyn İbni İshak bir Hristiyan. Doğu Kilisesi mensubu Nestori. Tercüme ettiği kitabın ağırlığınca yönetimden şey alıyor, altın alıyor, maaşı hariç. Ve bugünkü itibarla mal varlığı hesaplanamıyor. Şimdi burada bakın, bir taraftan bir entelektüel birikim oluşmaya başlıyor. Mesela Huneyn İbni İshak'ın biz yüzün üzerinde tercümesini biliyoruz.
Evet.
Öte taraftan aslında altı çizilmesi gereken husus, yönetimin burada bilim insanlarına ve bilime verdiği önem. Harun Reşit Bizans İmparatorunu yeniyor. Anlaşma maddesine eski el yazmalarını diyor, bana göndereceğiz.
Evet.
Bakın bu hakikaten insanlık tarihinde eşine az rastlanır türden örneklerdir. Ve bu süreç, bakın İslam fetihleri değil, bu süreç. Çünkü İslam medeniyeti dediğiniz şey bir kitap medeniyetidir, bir kütüphane medeniyetidir, bir bilim medeniyetidir. Zaten bunun başka türlüsü de yoktur. Ve bu süreç öyle bir ivmeyle sürmüştür ve Müslümanlar hakikaten medeniyet meşalesini ellerine alıp taşımışlardır ki, biz mesela Batı medeniyetiyle Müslümanları Haçlı Seferleri esnasında karşılaştırabilme olanağına sahibiz.
Evet, oraya geçmeden önce ben hemen Alper Hocam'ın sorusunu yöneltmek istiyorum. Çünkü konumuzla da alakalı. Alper Hocam, peki tarih bize din bilim ilişkisi konusunda ne söylüyor? Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Açıkçası ben Emre Hocam'ı da Zafer Hocam'ı da sabaha kadar dinlerim. Sahura kadar. İkisi de o kadar güzel konuşuyor, güzel özetliyorlar ki. Belki birkaç şey geldi aklıma onların konuştuklarından, onları vurgulamak istiyorum. Öyle başlayayım sorunuza. Şimdi biliyorsunuz El Memun'un bir hikayesi vardır. Rüyasında aksakallı bir adam görür. İşte felsefe tartışması yaparlar vesaire. Ondan sonra der ki, ya sen kimsin? İsmini bir bahşet, merak ettim. Aristo, rüyasında Aristo'yu görür. Çünkü sabah akşam halife felsefe düşündüğü için, bilim düşündüğü için en nihayetinde rüyasına girecek kadar kafasını meşgul etmiştir. Şimdi 1000 yıl önce böyle bir resim var. 1000 yıl sonra konsoloslukta maalesef gazeteciyi parçalayan, yok eden, maalesef dilim varmıyor ama Suud liderlere kadar gelen bir hikayemiz var. Yani bu çok dramatik de bir hikayedir.
Evet.
Yani bu hem bize geçmişle ilgili bir ümit aşılaması açısından mühim, İslam'ın insanları çalışmaya, araştırmaya itmesini, nasıl bir motive edici güç olduğunu göstermesi açısından mühim. Ama bir yandan da mevcut durumumuzu eleştirmek için çok net bir isim ortaya koyuyor. Şimdi tabii bir Zafer Hocam'ın dediğine bir şöyle ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bahsettiği, tabii çok önemli bir şeyin altını çizdi. Bir kurumdan bahsediyoruz. Yani anlık parıltılar değil. Beytül Hikme diye bir kurum kuruluyor değil mi? Yani bilgelik devi. Ne yapılıyor burada? Doğu'da, Batı'da, pagan, ateist neyse hiç önemi yok. Bilgi adına dünyada ne üretildiyse bunu Arapçaya kazandırmak istiyorlar. Ve diyorlar ki her şeyi çevirelim. Bakın bu putperest bilgiler de olabilir. Çevirelim. Ha sonra biz ayıklayalım. Kendi metafiziğimize uymayan kısmını almayalım tabii ki. Ama dünya hakkında bilgi veren her şeyi bizim kendimize almamız, özümsememiz bu açıdan da bilgimizi artırmamız lazım. Bilgiye bir açlık var. Şimdi bu öyle ilginç bir şey ki resim aslında bir yandan dünya tarihine de uymuyor. Yani dünya tarihinde de enteresan bir aykırılık teşkil ediyor. Neden? Çünkü o ana kadar, İslam gelene kadar bilimle, bilgiyle, felsefeyle ilgilenmeyen bir topluluktan söz ediyoruz. Ama İslam geldikten sonra birden bilgiye, bilime aç hale gelen, işte yerin göğün yaratılışı üzerine düşünmeye başlayan bir topluluktan söz ediyoruz. Yani bunu bir ateist bilim tarihçisi bile burada enteresan bir durum olduğunu, Kur'an'ın bu insanlara çeşitli ayetlerle araştırmayı, öğrenmeyi cazip gösterdiğini takdir edecektir. Yani burada dediğim gibi açıklanmaya muhtaç çok ilginç bir senaryo var, çok ilginç bir gelişme var. Şimdi daha büyük resme bakarsak, ben tabii bilim tarihine meraklı bir sosyoloğum aslında. Bilim tarihi makaleleri yazıyorum, kitaplar yazıyorum ama asıl benim ilgilendiğim alan tabii Emre Hocam'ın başta dikkat çektiği dinle bilimin çatıştığı iddiası.
Evet.
Yeni ateistlerin bu iddiasının ne kadar geçerli olduğunu bilim tarihinden örneklerle anlamaya çalışıyorum, değerlendirmeye çalışıyorum. Tabii bu çok sığ bir görüş. Yani dünyada ciddi bilim tarihçilerinin dikkate almadığı ama halkta çok yaygın bir görüş. Yani dinle bilimin çatıştığı tezi, sokağa çıkalım, bırakın ateistler, deistler, agnostikler arasında birçok dindarın bile belli anlamda inandığı bir tezdir.
Evet.
Dolayısıyla bilim tarihçilerinin dikkate alıp almaması ayrı bir konu, halk arasında bunun yaygınlığı ayrı bir konu ve halk arasında bunun maalesef yaygın olduğunu görüyoruz. Çoğu da kulaktan dolma bilgilerle, yalan yanlış bir yerlerden bir şeyler öğrenilerek oluşturulmuş bu çatışma tezi. Bir yerde şunu söylemek lazım, çatışma tezinin en başta sığ bir tez olduğunu söylemek lazım. Yani şu yeni ateistlerin bilhassa çok benimsediği, bir sevdiği de bir tez bu. Onlar tarafından ilk oluşturulması da nedir? Din her zaman bilimin gelişimine engel olmuştur. Dinle bilim çatışmaktadır. Hatta doğaları gereği, onların doğaları, özleri, onların çatışmasını gerekli kılmaktadır gibi zorlama bir izahla ortaya çıkıyorlar. Tabii bunu geçerli kılmak için tarihin ciddi bir bölümünü göz ardı etmeniz gerekiyor.
Evet.
Emre Hocam'ın bahsettiği birçok tarihte bilimle uğraşmış dindar bilim insanı, hatta bakın bu çok geçmişlere gitmeye de gerek yok. Bu yüzyılda da var. Yani Mendel'e de gidebilirsiniz, Lemaître'a gidebilirsiniz. Yani fizikten biyolojiye, genetiğe kadar hayatın birçok dalında bilime büyük katkılar yapmayı sürdüren bilim insanları, dindar bilim insanları da var. Ama bu o kadar önemli değil benim için. Daha da önemli olan bizim için şu olmalı. Bütün dindarlar bilime karşı çıksa bile acaba gerçekten de dinin bilime karşı bir duruşu var mı? Çünkü bütün dindarlar başka nedenlerle, başka tutuculuklarla buna karşı çıkıyor olabilirler gerçekten de. Burada dinin gerçekte ne dediği de ayrıca önem teşkil ediyor. Ve burada da sadece bilim tarihçilerinin değil, aynı zamanda ilahiyatçıların da adım atması, çalışması, bu konuyu değerlendirmesi gerekiyor. O yüzden ben Emre Hocam'ın çalışmalarını, Caner Hoca'nın çalışmalarını ayrıca önemsiyorum. Çünkü dini bilen insanların bu konuyu değerlendirmesinin ayrı bir önemi var.
Elbette.
Neden? Yakın bir örnek vereyim. Kılıçzade Hakkı Bey vardır. Abdullah Cevdet'le beraber Osmanlı son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında o bilim konusunda çok kafa yormuş bir insan. Şimdi onun karikatürize ettiği bir anlatı var. İçtihat dergisinde yayınlanıyor. Dinsizler familyesi diye bir aileden bahsediyor. Bu aile bir mahalleye taşınıyorlar. O mahallede birçok adete aykırı hareket ediyorlar. İşte oraya uymayan, işte imam cami için mum parası istiyor, vermiyor. İşte bir yatır var, oraya para topluyorlar, vermiyorlar vesaire vesaire. Ve bu insanlar artık dinsizler diyorlar. Şimdi halbuki onların konuşmalarına, iddialarına baktığınızda, Kılıçsade Hakkı Bey'in anlatısı da bu bir öykü. Şunu görüyorsunuz, mesela diyor ki Kur'an'da evliyalar evet övülüyor ama evliyalara mum ya da çaput bağlamanın nasıl bir anlamı var ki? Yani bunun ne önemi var ki? Bu bizim dinimizle, aslında akılcı olan dinimizle uzlaşmayan bir şey. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Bazen de maalesef insanlar din adına kendi tutuculuklarını, kendi dünya görüşlerini maalesef dayatmışlar. Ve tarihte din bilim çatışması diye öne çıkarılan, ki çoğu da onların belli bir manipülasyona uğruyor, onu da söylemem lazım, belki detaylarına gireriz az sonra.
Evet.
Ama en nihayetinde şunu görmek lazım, burada dindarların da belli tutuculuklarla buraya maalesef bu değirmenin su taşıdığını da görüyoruz. O yüzden diyorum, ilahiyatçıların da gelip bu konuya girmesi önemli.
Evet.
Dilerseniz örneklerle daha da genişletebilirim.
Evet,
girmek lazım. Yani bugünkü geleneksel kilise yapısı Hazreti İsa dönemiyle değil, 2. yüzyıla kökleştirmek kanaatimce daha doğru olur. Ve kilise derken neyi kastediyoruz? Şimdi kilise bir Hristiyanlığın, değil mi, bir din kurumu. Fakat kilise ifadesi aslında bunun alt şeyinde, o üst başlığın altında farklı kristolojik, farklı İsa'ya dair farklı görüşler etrafında kurumsallaşmış farklı kilise hiyerarşilerini de ifade eder. Mesela Roma Kilisesi ayrı bir kilisedir. Süryani Kilisesi ayrı bir kilisedir mesela. Hı hı. Örneklendirme anlamında. Biz burada kilise derken bir şey olarak Hristiyanlığın din kurumu, hı hı, geniş manasıyla kullanıyoruz. Hı hı. Kilise 4. yüzyılda çok önemli bir kırılma dönemi yaşadı. Neden? Çünkü Roma İmparatorluğu'yla miladi ilk 2-3 yüzyılda yaşadığı girift ilişkilerin ardından 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'yla bir ittifak kuruyor. Hı hı. Bu ittifakın arkasında bir tarafta tabii ki kilisenin ruhbanları var. Öte tarafında imparatorluğun yöneticileri var. Kimdir onlar? Mesela İmparator Konstantinos. Şimdi Konstantinos kendisince bir takım sebeplerle, ama Hristiyan olduğu için, ama politik bir takım gerekçelerle, ama ikisi birden, her neyse, tarihçiler bunu tartışmaya devam ediyorlar, kiliseyi koşulsuz desteklemeye başladı. Biz onun iktidarına baktığımızda, mesela Konstantinus'un iktidarı sırasında birkaç tane önemli kırılma noktası var. 306'da ilk defa York'ta işte iktidara gelmesi Sezar olarak. Daha sonra 312'de Maxentius karşısında kazandığı bir Milvius Köprüsü Savaşı var. Sonra 324'de Licinius karşısında kazandığı bir zafer ve bu savaşların hepsi onun gücünü, iktidarını pekiştirmiştir, sağlamlaştırmıştır.
Evet.
Ve imparatorluk tedricen tetrarşi denilen dörtlü yönetim şurasında monarşiye dönüşmüştür. Ve tek kişinin yönetimi kimdir o? İmparator Konstantinos. Bugünkü şu anda bulunduğumuz şehrin de kurucusu kendisi.
Evet.
Konstantinos iktidarında gücünü pekiştirdikçe, kendi gücünü arttırdıkça kiliseyi desteklemeye başladı. Kiliseyi her anlamda güçlendirdi. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Maddi yardımlar. Kiliseye düzenli olarak para yardımı yapmaya başladı. Düzenli olarak ruhbanlara. İki, muafiyetler. Mesela ruhbanları angaryadan muaf tutuyor. Askerlik hizmetinden muaf tutuyor. Kamu hizmetinden muaf tutuyor. Şundan bundan muaf tutuyor. Hı hı. Özel bir onlara konum başlıyor. Hı hı. Üçüncüsü, vakıf kurma. Şimdi vakıf kurma o kadar büyük bir avantajdır ki, yani anlaşılır kılmak için çok küçük bir örnek vereyim. Mesela mümin bir Hristiyan düşünün. Ölüm döşeğinde çok geniş bir arazisi var. Yani öteki tarafı, öteki dünyayı düşünerek arazisini gidiyor kiliseye bağışlıyor. Şimdi bu zenginleşmenin önünü maksimum derecede açan bir şey. Vergiden muafiyet inanılmaz bir şey. Vergiden muafiyet. Ve en nihayetinde dikkatinizi çekmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Piskoposluk mahkemeleri. Yani ülkede ikinci bir hukuk sistemi. Hmm. Ne demek bu? Yargıç yetkisinin piskoposlara verilmesi. Şimdi bütün bu anlattıklarım ilk defa olarak kiliseyi bir taraftan Roma yönetiminin, Roma İmparatorluğu'nun bir kurumuna dönüştürürken,
evet,
öte taraftan çok önceki süreçlerden itibaren çok geniş ruhani yetkilere sahip olan ruhbanları, Hristiyan ruhbanları, bir taraftan da dünyevi yetkilerle, çok geniş dünyevi yetkilerle bezenmiş devletin bürokratlarına dönüştürdü.
Bu yüzden aslında soruyu da bu şekilde sorduk. Yani dini kurumlar olmasının yanı sıra siyasi de diyebilir miyiz ki imparatorun o dönemde yaptığı bu reformlar, dini reformlar ya da revizyonların hepsi aslında siyasi kaynaklı. Yani dinin insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilen imparator bunu kendi yolunda bir ışık olarak kullanmak istiyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle haklısınız. İmparator Hristiyanlığı ya da kilisenin hiyerarşik yapısını aslında Roma İmparatorluğu'nun beka için, geleceği için birleştirici bir unsur olarak tahayyül ediyor. Hı hı. Ve onun mesela İznik Konsili'nde kilise hiyerarşisine dair yaptığı taksimata, idari taksimata baktığınızda 3 tane imtiyazlı kilise merkezi belirliyor. O 3 imtiyazlı kilise merkezinin, mesela bunlar Roma, İskenderiye ve Antakya'dır. Hı hı. Bu 3 kilise merkezinin yönetimine tevdi ediyor bütün imparatorluğu bir hiyerarşi içerisinde. Yani evet. Aslında merkezden taşraya doğru yayılan bir otorite şeyi. Hani kendi otoritesini ya da dini şey üzerinden o otoriteyi imparatorluğun en uzak köşelerine kadar yaymak. Peki ne olmuştur? Daha biz imparatorun oğlu mesela 2. Konstantinos döneminde görüyoruz ki ruhbanlar imparatorlara kafa tutacak güce sahip olmuşlardır. Mesela Athanasios bunun çok meşhur bir örneği. Bu İznik İtikadnamesi'nin kabul edilmesinde onun çok büyük, tam Arius karşıtı yani İslam dünyasında Arius çok bilinir belki siz de biliyorsunuz. Şimdi Athanasios mesela Arius aforoz ediliyor Konstantinos döneminde. Sonra affediliyor, geri çağrılıyor. İmparator Athanasios'a diyor ki evet diyor buyur diyor kiliseye kabul et şeyi falan kafa tutuyor. Neden? Çünkü öyle bir keşiş ordusu var ki onların arkasında. Mesela bunun yine tipik örneklerinden bir tanesi Kirilos'tu İskenderiye Başpiskoposu. Şimdi arkasında binlerce fanatik ruhban var. Kim bunlar? Keşiş manastırlarda görev yapan. Artı kontrol ettikleri çok geniş bir halk tabakası var. Yani bir imparatora, Roma imparatoruna kafa tutabilecek kadar aslında dünyevi güce de sahip.
Yani cennetin anahtarlarını elinde tuttuğu için aynen halkı öyle istediği gibi kontrol
ve
edebilir.
Ve ne oluyor? İmparatorlar yavaş yavaş bu gücü kabullenmek zorunda kalıyorlar. Biz Bizans tarihinde ilk defa olarak İmparator Leon döneminde görüyoruz ki hükümdarlar artık şeylerin elinden taç giyiyorlar. Din adamlarının kesin elinden. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. Benim egemenliğimin, yönetimimin meşruiyeti bu dünyadan değil, öteki şeydendir. İşte kiliseyi Batı dünyasında Orta Çağ'ın en önemli kurumu haline getirecek dini ve siyasi arka plan buradan başlıyor. Tabii ki hadisenin çok daha fazla detayları var. Ama biz papaları mesela Orta Çağ'da Orta Çağ'ın daha ilerleyen, benim bahsettiğim geç antik çağ döneminden sonraki süreçte Avrupa'daki en önemli siyasi figür olarak görüyoruz.
Evet ve yani temelinde aslında dini kullanıyor dedik ya, bir de ayrıca da yanlış bir kader inancı üzerine kurulmuş bir sistem olduğunu görüyoruz. Peki Alper Hocam, din bilim ilişkisi konusunda tarihte kilisenin takındığı durum neydi?
Belki şu Zafer Hocam'ın dediğine bir ufak katkı sunabilirim önce.
Lütfen buyurun.
Bu arada Birun Hanım da bilmeyenler için siyaset bilimci. Siyasi kurumları tartışırken gözleri parlıyor onun da.
Evet, her zaman çok sevmişimdir. Sizlerle konuşuyor olmak da çok daha farklı tabii.
Ben de siyaset bilimi okudum lisansta. Tabii o yüzden Zafer Hocam'ın dedikleri çok birçok noktaya temas ediyor bence de. Aklıma tabii şey geldi hemen, Game of Thrones'u izleyenler bilir, orada da tabii bu gerçek hikayelerden esinlenerek yazılıyor bazı eserler. Orada da dini kurumun siyasi otoritenin önüne geçtiği, artık onu şekillendiren bir hale geldiğini görüyoruz. Tabii artık dini kurum olmaktan çıkmış oluyor o durumda. Artık siyasi bir kurum haline gelmiş oluyor. Çünkü siyasetle rekabet halinde bir güç mücadelesi var aslında orada. Şunu söyleyebilirim belki. Bizim din ve bilim ilişkisi konusunda kiliseyle ilgili yapılan tartışmalarda temelde şu noktayı ıskalıyoruz. Aslında tarih zaman zaman galipler tarafından yeniden yazılır, yeniden dizayn edilir. Belirli yerleri göz ardı edilir, belirli yerleri parlatılır, bazı şeyler hiç yoktan yeniden yaratılır. Bunun kiliseyle ilgili tartışmalarda çokça yapıldığını da aslında rast geliyoruz. Hani bu bugünlerde zaman zaman atıflar yapılıyor. 1984'te mesela, değil mi? Stalin Rusyası Franco İspanyası'ndan hani ilham alarak yazıyor aslında Orwell bu kitabı. Orada dikkat çeken bir şey vardır. Hani büyük biraderin tarihi yeniden yazma durumu vardır. Neden? Belirli siyasi amaçlarla belirli sosyal toplumsal dizayn, hani toplumsal mühendislik diyoruz ya, bunun geçerli olduğu, bunun gerekli olduğunu düşündüklerinde insanlar tarihle oynamayı çok seviyorlar. Şimdi kiliseyle ilgili hikayelerde de bunu bir kafamızda tutmamız gerekiyor. Neden? Kilisenin gerçekten de ciddi bir güç odağı olduğunu görüyoruz. Ve bu birçok siyasetçiyi de toplumu yeniden dizayn etmeye çalışan ve bu yeni dizaynda kiliseye daha az rol vermek isteyen insanları da rahatsız ediyor. Bilhassa Fransa'da Katolik Kilisesi çok baskın olduğu için, çok güçlü olduğu için 18. yüzyılda, 19. yüzyılda kilisenin önüne geçmek için, onun gücünü kısıtlamak için tarihe gidip tarihten dinle bilim çatışması olduğuna dair işaretler aranmaya başlanıyor. Neden bilim? Çünkü bilimin artan bir prestiji var. 17. 18. yüzyıldan itibaren bilhassa çok fark ediliyor çünkü teknolojiye dönüşmeye başlıyor bilim. Ve burada yapılmak istenen şey şu: eğer dinle bilimin çatıştığını ispatlayabilirsek, bu durumda dini bir kurumun önüne geçmek için elimize daha çok gerekçe olur.
Evet.
Çünkü geçer akçe bilim. Ve bilhassa 17-18. yüzyılda neye denk geliyoruz? Eski hikayelerin yeniden bu senaryoya uygun yazıldığını görüyoruz. Burada en çok ilk aklımıza gelen şey tabii Giordano Bruno'nun yakılması, Galile'nin işte ev hapsine mahkum edilmesi, düşüncelerine baskıyla vazgeçirilmeye çalışılması. Şimdi öncelikle bir Müslüman olarak şunu teslim etmemiz lazım. Kilise burada iki olayda da zulmetmiştir. Ve bir Müslümanın bence durması gereken yer burada kilisenin yanı değil, kilisenin karşısıdır. Yani Giordano Bruno'nun yanıdır, Galile'nin yanıdır. Ama şunu da teslim etmek lazım. Bu hikaye böyle anlatıldığı kadar basit bir hikaye değil. Bu hikayede göz ardı edilen unsurlar var. Daha önce bahsettiğim gibi tarihi yeniden yazarken kendilerine uygun şekilde yazmak için insanların göz ardı ettiği unsurlar var. Mesela nedir? Galile'nin hayatı boyunca inançlı bir Katolik olduğu çokça vurgulanmaz. Mesela nedir? Kilisenin Galile'ye karşı gelmesinin nedenlerinden bir tanesinin kilisenin bilimsel olarak haklı olduğu inancı o. Bu unsur göz ardı edilir. Hatta kilisenin kendisi adına işte Christopher Schreiner gibi, Ingoli gibi, Orazio Grassi gibi bilginlere, kilise bilginlerine bilimsel reddiye yazdırdığı göz ardı edilir. Yani sanki kilise sadece kutsal kitaba atıf yapıyor ve Galile sanki tamamen seküler bir figür gibi bu hikayenin yeniden yazıldığını görüyoruz. Mesela ilginç bir istisna anlatayım burada. Normalde İspanyol Engizisyonu Roma'yı takip etmek zorunda. Yani Roma Kilisesi bir şey dediğinde İspanyol Engizisyonu'nun da onu takip etmesi beklenir, ikisi de Katolik olduğu için. Ama daha önce Galile hadisesine yakın bir dönemde İspanyol Kilisesi'nin İspanya ile ilgili olumlu bir kitabı Roma Kilisesi yasaklıyor. Ve İspanyollar da buna sinirleniyorlar, diyorlar ki peki biz de Galile'nin o zaman kitabını yasaklamıyoruz. Hı hı. Yani aslında siyasetin ne kadar işin içinde olduğu, bu rekabetin işin içinde olduğunu gösteren bir şey. Eğer gerçekten Katoliklikle ilgili, sadece Katoliklikle ilgili bir sorun olsaydı böyle bir tepki vermezlerdi. Ya da ne bileyim işte reform hareketinin ortaya çıkması, kilisenin reformdan sonra çok daha sertleşmesi gibi konular göz ardı ediliyor. Ya da Galile'nin, bakın doğayı daha iyi tanırsak İncil'i daha iyi anlarız, ben de bir Hristiyan olarak bunun önemine inanıyorum dediğini göz ardı ediyoruz.
Aynı zamanda matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildir de diyor, öyle
tabii
değil
ki,
mi hocam?
Tabii ki. Yani o dönem bilginleri için zaten Tanrı'ya, dine referans vermek çok olağan.
Evet.
Yani Galile burada aykırı bir figür değil zaten. O dönem insanı için Tanrı iki kitap göndermiştir. Birisi doğadır, onu nasıl anlarız bilim yoluyla. Öbürü nedir? Kutsal kitaplardır ve bunlar birbirini besler. Dolayısıyla Galile burada aykırı bir figür değil zaten. O dönem birçok bilgini gibi evet. davranıyor. Ama bunlar yokmuş gibi bugünden bakarak yeniden bir tarih yazımı oluyor. Bu konuda çok güzel reddiye kitaplar var. Ben tavsiye ederim. Bazıları Türkçe'ye de çevrildi. Çevrilmemiş bir kitap var. Bilhassa önemli. John Halbron'un Harvard Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitabı var. Kilisedeki Güneş. Burada neyi anlatıyor? Astronominin kilise tarafından nasıl finanse edildiğini anlatıyor. Hatta Orta Çağ boyunca tüm günahlarına ve hatalarına rağmen astronomiye en çok yatırım yapmış kurum, en çok astronom beslemiş, destek olmuş kurum kilise. Bu da anlaşılır bir şey. Çünkü siz zaten çiftçilik yaparak, işte serf olarak çalışarak bir yandan da akşam gidip gözlem yapamazsınız. Zaten hayatta yapacağınız başka hiçbir şey yok. Ama kilise hem okuma yazma bilen, hem entelektüel merakı olan, kitaba ulaşabilen, artı finansmanı halk tarafından sağlanan bir kurum olduğu için kilisede bilime meraklı birçok insan var. Kilise de bunu destekliyor. Sadece astronomi anlamında değil. İlk ortaya çıkan üniversiteler, Bologna'da, Paris'te ortaya çıkan, hatta sonrasında Oxford'da, Cambridge'de ortaya çıkan üniversitelerde ilk başta dini kurumlar olarak ortaya çıkıyorlar. Hı hı. Geçtiğimiz programda çok az değinmiştim.
Evet.
İlk ortaya çıkan hastanelerin, araştırma kurumlarının da dini kurumlar olarak çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda çok fazla mit var ortalıkta. Türkçe'ye çevrilmiş bir kitaptan bahsedeyim. Numbers'ın, Ronald Numbers'ın Galileo hapse giriyor diye çevirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Galileo Goes to Jail kitabının orijinali. O da Oxford Üniversitesi'nden basılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitap da çok iyi. Türkçe'ye çevrildi. Bu arada Ronald Numbers'ın da bir ateist olduğunu söylemem lazım. Ateist olmasına rağmen din adına, dine karşı uydurulmuş, dinle bilimin çatışması varmış, aralarında bir çatışma varmış gibi lanse edildiğini eleştiren birçok makale bulunuyor. Onun değerlediği bir kitap. Onu da tavsiye ediyorum.
Peki, süper. Emre Hocam, siz ne eklemek istersiniz? Kiliselerin bilimi desteklediğinden bahsettik. Aynı zamanda bilim adamlarını da desteklemediğinden de bahsettik. Buyurun.
Şimdi bu tabii Zafer Hocam az önce bahsetti. Bu Orta Çağ'da kilisenin bu kadar etkili bir kurum haline gelmesinin nedenlerinden bahsetti. Benim aklıma şu geldi. Yani sınırsız ve sorumsuz güç ister istemez zehirler.
Evet.
Yani bir şekilde denetimsizseniz ve istediğiniz şeyi yapabiliyorsanız, bazen kendi koyduğunuz kurallara, kanunlara bile kendiniz uymuyorsanız ve bundan dolayı da herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyorsanız, bu ister istemez bozulmaları beraberinde getirir. Şimdi kilise dediğimiz zaman koskocaman bir kurumdan bahsediyoruz. Yani en etkili olduğu dönem belki işte 1500 yıl belki ciddi anlamda bir etkisinden bahsediyoruz mesela. Dolayısıyla birçok olumlu şeyle beraber ister istemez olumsuz şeyler de beraberinde gelecektir. Bu her kurumun tabiatında bu vardır. Yani çok uzun süre bu kadar etkili olan kurum içerisinde tabii ki yani böyle çürük elmalar da beraberinde gelecektir. Ama şu var, Alper Hocam'ın dediği de doğru. 19. yüzyıl, 18-19. yüzyıl biraz daha böyle işte ateizmin, materyalizmin daha yükselişe geçtiği bir yüzyıl. Özellikle 19. yüzyılda işte neredeyse dünyanın üçte birinin ateist, materyalist, komünist görüşlere sahip olduğu bir yüzyıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu da beraberinde geçmişle hesaplaşmaya getiriyor. Yani Orta Çağ diye kabul edilen ve çoğu zaman ders kitaplarında bize nasıl okutuldu mesela çocukluğumuzda? Hep karanlık çağ.
Evet.
Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 1500 yıllık bir süreçten bahsediyorsunuz. Şimdi biz felsefe tarihinde antik dönem felsefesini işte milattan sonra 2. yüzyıla kadar felsefe tarihçileri devam ettiriyorlar. Milattan sonra 2. yüzyıl diyorsun. Yani aşağı yukarı 1500 yıllık orada bir Orta Çağ diye kabul edilen modern döneme gelene kadar bir süreç var. Bu 1500 yıllık süreci karanlık bir çağ, hiç yaşanmaması, hiç olmaması gereken bir çağ olarak tanımlıyorsunuz.
Evet.
Halbuki birçok bilim tarihçisi belki de insanlığın en verimli, en üretken, en zengin dönemler olarak bunu görüyorlar. Yani Alper Hocam'ın da az önce ifade ettiği gibi birçok üniversiteler kuruluyor bu dönemlerde. İşte 12. yüzyılda, 13. yüzyılda üniversiteler kuruluyor ve kilise babaları bunların büyük çoğunluğu kurucuları.
Evet.
İşte hastaneler kuruluyor, bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yani mesela Galileo meselesiyle ilgili az önce örnek verildi. Yani Galileo'nun kendisini bizzat Papa finanse ediyor. Bu dünya görüşü ve güneş dünya merkezi ve güneş merkezi evren modelleriyle ilgili bir çalışma yapması için bizzat Papa görevlendiriyor kendisini. Yani o dönemde bilimsel anlamda Galileo güneş merkezi evren modeli fikrini bilimsel olarak ispatlayabilmiş değildi. Bilimsel olarak bakın ispatlayabilmiş değildi. Bilimsel olarak ispatlasaydı muhtemelen kilise de bu görüşünü gözden geçirecekti ya da en azından ısrar etmeyecekti dünya merkezli evren modeli görüşünde. O yüzden tabii bilim tarihini okurken gerçekten çok objektif kaynaklardan okumak lazım.
Evet.
İdeolojik yaklaşımlardan uzak bir şekilde okumak lazım. Çünkü yani nasıl din bir şekilde insanların kendi görüşleri, düşünceleri, ideolojileri üzerinden dönüştürülebiliyorsa bilim de aynı şekilde dönüştürülüyor. Tabii bu Protestanlık hareketinin çıkması, kiliseye bir başkaldırı, Martin Luther'in aforoz edilmesi Papa tarafından, bu neydi? İşte bir takım yozlaşmışlıkların o kurumsal yapının beraberine getirdiği, dünya işlerine bu kadar çok dalmış olmalarının, siyasete bu kadar bulaşmış olmalarının, işte yani düşünebiliyor musunuz? Kralları Papa belirliyor mesela. Şimdi bu kadar dinin siyasete ve işte dünya işlerine yönelmesi ister istemez dinin zayıflaması anlamına geliyor. Dinin darbe alması anlamına geliyor. Ve bu süreç başlıyor. İşte bu 18-19. Yüzyıllarda artık dine referans vermeden bir hayat görüşü, seküler bir hayat anlayışı, işte Fransız İhtilali'yle de birlikte bu sesler yükselmeye başlıyor, bu söylemler yükselmeye başlıyor. Neden? Çünkü siz dini kendi alanından çıkartıp bütün dünya işlerinin aracı haline getirirseniz her zaman olduğu gibi bundan din zarar görür. Ve dindar olarak kabul edilen insanlar da insanlara cenneti vaat ederken kendileri dünyayı kurtarmaya, dünyayı imar etmeye yönelirlerse ister istemez bundan din zarar görür ki Orta Çağ'da da maalesef yaşanan şey budur. Toptancı bir bakış açısıyla her şeyini alıp kabul etmek de yanlış olduğu gibi tamamen böyle kötülemek ve yok saymak da açıkçası çok objektif bir ilkesel bir yaklaşım olmayacaktır. Bugün bilim tarihi dediğimizde İlk aklımıza gelen isimler neyse diyelim ki Batı biliminde, hı hı, Kopernik, Kepler, Galileo, Newton gibi insanlar başta olmak üzere günümüze gelen süreçte de bu insanların gerçekten çok dindar insanlar olduklarını, çok güçlü bir Allah inancına sahip olduklarını görüyoruz. Bunun arka planındaki şey de Hristiyanlıktır, yani dindir.
Dindir. Evet. Teist inançtır. Yani aslında insanların kendi ideolojileri doğrultusunda dine bir ekleme yapması ya da dine bir yükleme yapması, aynı zamanda kendi ideolojileri doğrultusunda bilime bir ekleme yapması ya da işte çatışma olduğunu düşünmesi, hem dine hem de bilime zarar veren, itibarını zedeleyen bir durum.
Şimdi şöyle bir şey var, hocalarım da çok iyi bilirler. Her dönem kendi varlığını yükseltebilmek ve temellendirebilmek için kendinden önceki dönemi kötüleyerek işe başlar.
Evet.
Bu hep böyle olmuştur. Dolayısıyla bu aydınlanma felsefesi denilen, hani Batı'da işte 18. yüzyıl akıl çağı denilen dönemdeki entelektüellerin yaptığı da biraz buydu. Yani orta çağdan besleniyorlardı aslında. Felsefi anlamda, metafizik anlamda orta çağdan besleniyorlardı. Ama kendilerini var edebilmek için orta çağ karanlık ve yaşanmaması gereken,
bir çağ
tarihin sahnesinde hiç olmaması gereken bir çağ olarak göstermek durumundalardı. Yani o şekilde kendilerini var edebileceklerini düşünüyorlar.
Evet, halbuki ne kadar yanlış bir yol. Peki Zafer Hocam, şimdi tarihin çeşitli dönemlerinde insanların dinlerini yok etmek veya inançlarını zorla değiştirmek için bir takım yaptırımlar uygulandığını görüyoruz. Bu yaptırımlar ne gibi sonuçlar vermiştir hocam? Şimdi tarihin çeşitli dönemlerinde insanların dinlerini yok etmek veya inançlarını zorla değiştirmek için bir takım yaptırımlar uygulandığını görüyoruz. Bu yaptırımlar ne gibi sonuçlar vermiştir hocam?
Tabii doğru. Şimdi biz tarihin çeşitli dönemlerinde insanların işte dinleri, inançları uğruna işte zulüm gördüklerini görüyoruz. Aslında bu biraz da işte biraz önce bahsedildiği gibi, yani kiliseyle ilgili belki İslam tarihinde de bunun örnekleriyle karşılaşmak mümkün ya da örneklendirmek mümkün. Şimdi burada bence meseleyi biraz her şeyden önce şöyle doğru bir paradigma ile yaklaşmak gerekiyor. Şimdi mesela dinler tarihiyle ilgili olarak birçoğumuzun ya da işte dışarıdaki ortalama bir insanın zihninde hep şöyle bir kurgu vardır. Yani Allah işte peygamberleri göndermiştir. Bunlar Allah'a inanmayan, Allah'ı hiçbir türlü tanımayan, kabul etmeyen cemiyetlerdi, kavimlerdi, topluluklardı. Peygamberler onlara işte bir tane Allah olduğunu söylediler. Onlar da dediler ki hayır, biz Allah'ı kabul etmiyoruz. Şimdi bu doğru bir tanım değil. Her şeyden önce bunu söylemek lazım. Ve bunu birçok peygamber üzerinden örneklendirme şansına sahibiz ama en son iki, yani hadi Hazreti İsa ve Hazreti Peygamber özelinde mesela bir iki örnek göstereyim. Şimdi Hazreti İsa'nın geldiği kavim kimdir? İsrailoğulları.
Evet.
Ve Hazreti İsa'nın mevcut verilere göre yaşamı boyunca mücadele ettiği insanlar kimdir? Hahamlar. Yani bunlar hem tek tanrı inancına sahip bir kavim, hem de o tek tanrı inancında söz söyleme ya da kanaat önderliği konumunu temayüz etmiş şahsiyetler.
Evet.
Yahut Hazreti Peygamber'in geldiği cemiyet, Araplar, yani bunlar o güne kadar Allah'ı, Allah kavramını hiç duymamış bir cemiyet, bir topluluk değil. Hatta Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bununla ilgili ayetler de var yani. Aslında onlarda da bir Allah inancının olduğu. Peki o zaman buradaki mesele ne? Yani bizim karşımıza çıkan bu bağlamdaki temel manzara nedir? Şimdi peygamberler geliyorlar ve geldikleri cemiyetlerde hep kurulmuş bir düzen var. Nedir bu düzenin adı? Sömürü düzeni. Zulüm düzeni. Birileri köşe başını tutmuş, insanların üzerinde tahakküm oluşturmuşlar, bir sömürü düzeni kurmuşlar ve bu düzenin içerisinde mazlumları sömürüyorlar. Onların işte yaşam haklarını, en temel gereksinimlerini gasp ederek kendilerine çıkar sağlıyorlar. Yani biz bunu Hazreti İsa döneminde de işte Herodesler olarak görebiliriz.
Evet.
Saddukilerin o başkâhini olarak görebiliriz. Seçkin zümrelerin orada olduğunu ve geniş kitleleri, mesela o dönemde Filistin sahasında kıtlıklar yaşanırken, işte büyük kaoslar şey yaparken, bunların gayet elverişli koşullar altında yaşadıklarını görüyoruz. Yani şey, Hazreti Peygamber'in dönemi için de geçerli. Bakın Hazreti Muhammed'e en fazla muhalefeti yapanlar kimlerdir yani? Orada köşe başında kim tutmuştu onlardır.
Toplumun ileri gelenleri.
Tabii. Ve bunun şeyi nedir yani? Bize söylediği çıkarılabilecek yargı nedir? Şimdi peygamberler mevcut düzene bir çomak sokuyorlar. Arı kovanını deşiyorlar. Diyorlar ki ya burada bir düzen var. Bu düzenin değişmesi gerekiyor.
Siz bir devrim yapıyorlar aslında.
Aynen. Siz diyorlar sömürüyorsunuz. Buradaki insanlar sömürülüyorlar. Siz işte zalim oluyorsunuz. Buradaki insanlar mazlum oluyorlar. Bunun değişmesi gerekiyor. Tabii ki bu söylemin, yani peygamberlerin mesajına baktığınızda, tasnif bağlamında baktığınızda, tasnif ederek baktığınızda elbette bunun içerisinde meselenin dini boyutu var. Meselenin politik siyasi boyutu var. Çünkü peygamberler aynı zamanda kendileri siyasi figürler. Mesih Yahudilerin kralı demek. Hazreti Peygamber 622 yılında bir devlet başkanı olur. Bakın. Üç meselenin iktisadi boyutları var.
Evet.
Meselelerin sosyolojik boyutları var. Şimdi sorunuza dönecek olursam, peygamber ve peygamberleri izleyenler aslında bir bakıma ortaya yeni bir model koymuş olmakla, hak bir düzen koymuş olmakla mevcut düzene çomak sokuyorlar, hı hı, ve bu yüzden zulüm ve baskı görmeye başlıyorlar. Peki sonuç ne oluyor? Şimdi bakın, mesela biz çok anlatılır. Tabii benim mesela Hristiyanlık ve İmparatorluk kitabımda da ben biraz anlatmaya, detaylarına girmeye çalışmıştım. Roma İmparatorluğu'yla Hristiyanlığın ilk 300 yıldaki tarihsel ilişkilerini falan anlatırken. Şimdi o dönemde Hristiyanların zulüm gördükleri süreçler var. Mesela örnek vereyim, İmparator Decius dönemi. Hı hı. 249-251. Valerianus dönemi. Özellikle 303-305 döneminde İmparator Diokletianus dönemi. Hemen sonrasında Galerius dönemi, hemen sonrasında Maximinus Daae. Bakın bunlar hakikaten bizim elimizdeki mevcut verilerle Hristiyanlık karşıtı yasalar çıkartmış. Hı hı. Hristiyanlara. Peki Hristiyanlık ne oldu bu süreçte? İvmesi artarak bir cihan, bir dünya, evrensel bir dine dönüştü.
Tam tersi etki gösterdi.
Tam tersi etki gösterdi. Mesela Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ya da Hristiyanlaştıktan sonra, biz özellikle işte o konsiller sürecinde, hı hı, 325 İznik, 381 İstanbul, 431 Efes, 449 2. Efes, 451 Kadıköy, 553 İstanbul, bunlar geç antik çağın evrensel. Bunun yanında yüzlerce küçük konsil var. Ne olmuştur? Bu konsiller hep bir Hristiyanlık amentüsü belirlemeye çalıştılar. İmparatorluk da bu işlerin içerisindeydi. Müdahildi. İmparatorların imzası, hı, gerekiyor. Onların kararıdır asıl olan. Nihayetinde kabul edilen görüşlere her dönemde muhalif Hristiyan kitleler vardı. Mesela 451 Kadıköy Konsili bu anlamda bir kırılma noktası oldu. İmparatorluğun doğusunda çok geniş Hristiyan kitleler,
evet,
Süryaniler, Kıptiler, Ermeniler mesela, bu konsilin kararlarını ısrarla reddettiler ve 451 yılından İmparator Herakleios dönemine kadar. Kimdir Herakleios? Hazreti Peygamber'in çağdaşı olan. 1,5 yüzyıl boyunca Miyafizitler zulüm gördüler. Peki inançlarından vazgeçtiler mi? Hayır. Demek ki dini baskılar, din öyle bir kavram ki, inanç öyle bir kavram ki, siyaset bir taraftan onun üzerinde çok etkili ama bir taraftan da yapılan baskılar insanların ya da cemiyetlerin içindeki o şeyi yok. Bakın mesela sosyalist şey. Yani sosyalizm nesiller boyunca insanların dinlerini yasakladı. Onları işte tamamen materyalist bir perspektiften. Peki evet. Ne oldu? Sovyet blok çöktü. Hatırlayın Glasnost'tan Perestroika'yı, yani o Gorbaçov dönemini. Birdenbire o ülkelerde yeniden bir dini uyanış, yeniden milliyetçi uyanışlar. Demek ki bu meselenin şeyi. Son bir ifadeyi de şu anlamda evet. vermek istiyorum. Bunu destekler mahiyetine bakın. İslam fetihlerinden sonra, İslam fetihlerinden sonraki süreçte aslında bizlerin zannettiğinden çok daha geniş çaplı bir İslamlaşma var. Hristiyanların arasında çok büyük çaplı bir İslamlaşma var. Mecusilerin arasında ve diğer dinlerin taraftarlarının arasında çok geniş çaplı. Ben bunu işte en son çıkan İslam ve Hristiyanlık evet. kitabımda kaynaklardan, bizzat kendi kaynaklarımdan
tüm dünyanın hareketle, ilgisini çeken evet, bir
anlattı.
Evet.
Şimdi peki mesela biraz önce hani örnek verdim ya, Kadıköy Konsili karşıtı Miyafizit kitleler doğuda, hı hı. o kadar baskılara rağmen dinlerini değiştirdiler mi? Hı hı. Hayır. Peki Sasani yönetimi altında mesela 4. yüzyılda Şapur'un yüz binlerce Hristiyan'ın katledildiği söyleniyor. Halbuki biz orada tamam devletin dini mecusiliktir Sasaniler döneminde 224 sonrasında, ama Hristiyanlığın sayısının da Hristiyanlığın da bir din olarak sürekli büyüdüğünü görüyoruz. İslam sonrası dönemde bunların da birçoğu Müslümanlaşıyor. Peki buradaki anahtar ifade ne? Müslümanlar onlara bir dini baskı yapmış mıdır? Müslümanlar acaba Bizans yönetiminin ya da Sasani yönetiminin bir önceki dönemde uyguladıkları tarzdan insanlara dinlerini değiştirmeleri yönünde işkence, kovuşturma, baskı yapmışlar mıdır?
Hayır.
Hayır, bu soruya Hristiyanlar hayır diyor. Müslümanları bırakın.
Evet.
Hristiyanlar hayır diyorlar. Bakın işte burada meselenin bence düğümlendiği nokta bu olmuştur. İslam'ın gönüllerde kazandığı zafer. Ve biraz önce mesela ilk soruda hani İslam fetihleri sürecinden bahsettik ya, evet 622'de kurulmuş bir devlet kılıç zoruyla savaşarak bir cihan imparatorluğuna dönüştü. Hiç kimse getirip de ülkesini ya biz burayı çok yönettik alın biraz da siz yönetin demedi.
Demedi, evet.
Ama İslam nasıl büyüdü? Meselenin püf noktası burası ve biz burada yani bu bütün bu dini baskılar, insanlara neden dini baskı yapılmıştır? Evet işte arı kovanına şey sokmak, mevcut düzeni değiştirmeye yönelik bir şey ama İslamlaşma noktasında, İslamiyet'in yayılması noktasında Müslüman yönetimin gösterdiği siyasette bence daha önceki döneme dair verdiğim yargıları destekler mahiyete sahip.
Burada tabii şey de önemli, yani Peygamberimize vahiy geldiği zaman hakkı, hakikati insanlara ilan etme emri aldıktan sonra insanlara bu vahiy duyurmasıyla beraber tabii o toplumun ileri gelenleri rahatsızlık duydular. Neden? Çünkü aslında kendileri de farkındaydı. O düzensizlikten beslenen kişiler yaptıkları zulmün, haksızlığın farkındalardı. O yüzden ne yaptılar mesela? Kendi taraflarına çekmeye çalıştılar Peygamberimiz. Dediler ki gel, makam mı istiyorsun? Makam verelim. Mal mı istiyorsun? Mal verelim. Al Kabe'nin anahtarları senin olsun. Yetki ne istiyorsan sana verelim. Yeter ki yani bu şeyleri gün yüzüne çıkarma. İnsanlar evet. harekete geçirme. Şimdi tabii inançlarından dolayı baskı gördüğü zaman insanlar, mesela Müslümanlar Mekke'den hicret etmek durumunda bırakıldılar. Hı. Bu aslında onların imanını arttırdı. Bu onların birliğini arttırdı, beraberliğini arttırdı. Davalarına daha da güçlü bir şekilde sarılmalarını sağladı. Tabii ki elenenler olmadı mı? Baskıdan, zulümden dolayı elenenler mutlaka oldu. Ama yani o kadar az sayıda olmalarına rağmen karşılarındaki kalabalıklara karşı galip geldiler. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor yani nice sayısal olarak az topluluklar vardı ki Allah'ın izniyle ve yardımıyla kalabalıklara karşı galip gelirler. Hı hı. Şimdi inancınızdan dolayı baskıya uğradığınız zaman inancınıza gerçekten daha yönelirsiniz. Ama bunun tam tersini de okumak mümkün. Hı. Yani inanç adına baskı yaparsanız bu sefer de insanları inançtan uzaklaştırırsınız. Yani bunda
o da meselenin başka bir boyutu. Evet,
bu da diğer boyutu ve çok da örneğini gördüğümüz boyutu. İşte bir takım işte Müslümanların yaşadığı ülkelerde ki hadiseler ortada. Yani insanları siz zorla din adına bir şey dayatırsanız, onların yaşamını, özgürlüğünü, kendi tercihlerini sınırlandırırsanız veya buna saygı göstermezseniz, tek tip insan modeli oluşturmaya çalışırsanız, herkes böyle inanacak, herkes böyle düşünecek, herkes böyle yaşayacak derseniz ve bunu din adına yaparsanız, işte o zaman o insanlar dinden uzaklaşır.
Emre Hocam çok özür diliyorum. Burada şöyle tanımlayalım mı bunu? Bir din taraftarlarının ya da gücü elinde bulunduran X bir dinin taraftarlarının Y bir dinin taraftarlarına yaptıkları baskı değil bu. O dinin kendi içerisinde söz söyleme yetkisine sahip insanların insanlar üzerinde dini kullanarak tahakküm oluşturmaları.
Evet. Bu da insanı dinden
bu insanları dinden uzaklaştırıyor.
O yüzden Kur'an-ı Kerim'de dinde baskı zorlama olmadığı vurgusu vardır. Yani ya da peygamberimizin insanlar üzerine vekil kılınmadığı, onlar üzerine bekçi kılınmadığı, herkesin kendinden sorumlu olduğu ve herkesin Allah'a hesabını vereceğiyle ilgili vurgular vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yani işin bu boyutunda ıskalamamak lazım.
Evet, muhakkak. Peki Alper Hocam, dinlerin yok olacağıyla ilgili tarih boyunca olmuştu elbette ki, günümüzde de var, öngörüler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Araştırmalar bize bu konuda ne söylüyor? Dinler gerçekten yok mu olacak?
Çok kısa belki iki şeye değinmem gerekiyor. Evet. Hocalarımın söylediği. Bir tanesi, iki örnek de aslında konuyla ilgili vereceğim. Bir tanesi komünist, daha Sovyetler'de, Rusya'da şey yasaklanıyor. Haftanın günlerini 7'den 5'e indiriyorlar. Asıl amaç da, birkaç nedeni var ama bir nedeni, insanların işte Şabat'ı gözetmemesi, cumartesi, pazar ibadetlerini aksatmaları, tarihi karıştırmaları ve bırakmaları bir yerden sonra. Hatta bazıları iş günü oluyor. Dolayısıyla bırakacaklarını düşünüyorlar. Ve olmuyor. En nihayetinde vazgeçiyorlar. Çünkü insanlar bir şekilde onun hesabını tutmaya devam ediyorlar. İbadetlerini yapmaya devam ediyorlar. Başka bir örnek, Victoria İngiltere'sinden. Anglikan Kilisesi insanlara çok fazla baskı uyguluyor. Farklı görüşteki Hristiyanlara. Tam da hocalarımın bahsettiği gibi. Anglikan olmayanlara baskı uyguluyor. Burada da en çok baskı uygulanan grupların başında Üniteryanlar geliyor. Hani İslam'a da daha çok benzeyen bir Hristiyanlık okuludur aslında, kilisesidir. Darwin'in de anne tarafı şeydir, Üniteryandır. Mesela onların anılarından biliyoruz, gizlemek zorunda kalıyorlar, belli baskıya uğruyorlar. Ve bu dönem İngilizlerin toplumsal olarak dinden en çok soğudukları, uzaklaştıkları dönem, Anglikan Kilisesi'nin baskısını artırdığı dönem. Dolayısıyla din adına yapılan baskının da böyle ters tepen bir yanı olduğunu da görmek lazım. Ki zaten dinen de yanlış bir şey ama taktik olarak da yanlış, onu da vurgulamak gerekiyor. Şimdi dinlerin insan hayatından çıkacağına yönelik fikirler sosyolojinin ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren var. O da nasıl oluşuyor? Genel topluma bakarak, Batı toplumuna bakarak, hatta Batı'daki birkaç ülkeye bakarak genel bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. İşte toplumlar modernleştikçe, şehirleştikçe, eğitim arttıkça dinler artık tarihte yerini alacaktır, yok olacaklardır gibi. Hatta onların tahminleri çok daha kısa sürede bunun sonuçlanacağı. Ama işte bu teoriler ortaya çıktı, 1,5 asır geçti neredeyse. Hala dinler toplumsal hayatta da var, siyasi olarak da, toplumsal olarak da bir unsur olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Batı'da da bile düşündükleri kadar hızlı bir şekilde yok olmadı. Artı Batı'daki sekülerleşme mukabil ne görüyoruz? Mistik dinlere, New Age dinlere, yeni mistik öğelere insanların yöneldiğini görüyoruz. Bu da anlaşılır. Neden? Çünkü insanın içinde kendisini bu dünyadan ibaret görmeyen, işte etten kemikten ibaret görmeyen bir yan var. Hayatın anlamı üzerine soruları var. Hayatın amacı üzerine soruları var. Ve bu tip sorulara da en güzel cevabı, en tatmin edici cevabı insanlar dinlerin verdiğini düşünüyor olmalı ki dinlerden kolay kolay vazgeçmiyorlar. Bir güncel bir iki örnek vereyim. 2019 yılında The Economic Journal'da çıkan bir kapsamlı bir araştırma var. Çok uzun yıllara dayanan bir araştırma. Burada görülen şey şu: eğitim seviyeleri ne olursa olsun, insanlar, inançlı insanlar büyük felaketlerden sonra daha dindarlaşıyorlar. Yani bir ateist dindar olmuyor evet, ama bir inançlı bir insan daha fazla ibadetlerini yapmaya başlıyor. Ve bu bahsettiğim böyle cahil cühela takımı diye küçümsenecek bir şey değil. Toplumun her kesiminde, yani daha eğitimli dindarda, daha eğitimsiz dindarda dine daha çok yöneldiğine yönelik işaretler görüyorlar bu çalışmada. İkinci bir çalışma, yakın dönemde koronanın insan üzerindeki etkisiyle ilgili The Guardian'da yayınlanmış bir araştırma var. Orada da İngilizlerin daha önce ibadetle arası olmayan %5'lik kesiminin bu süreçte dini ibadetlere katılmaya başladığını, tabii online sistemle katılıyorlar, görüyoruz. Anglikan Kilisesi açıklama yaptı, çok fazla servislerimize ilgi var, şaşırttı bizi diye. Yani bizim düşündüğümüz gibi seyretmesi de gerekmiyor bunun. Yani insanlık gitgide dinden her adımda uzaklaşacak gibi bir kanaat var. Bunun aykırı örneklerini de görüyoruz. Artı dinin az önce bahsettiğim gibi farklı formlarda, kutsalın farklı formlarda yeniden insanların hayatına girdiğini de görüyoruz.
Evet.
Belki vaktimiz varsa bir iki cümlede bilimle ilişkisine değinebilirim.
Lütfen hocam. Şimdi, buyurun. Buyurun.
Yani burada akıl ve bilim unsurları arttıkça dinden uzaklaşma olacak gibi bir tez ortaya atılmıştı. Hı hı. Ellen Eklund'un Rice Üniversitesi'nden bu konuda çok kapsamlı bir çalışması var. 800 ülkede yürüttüğü, dünyanın farklı ülkelerinde. Ve şunu görüyor, dindarlığın bilim bilgisi arttıkça azaldığı fikri batıya aslında özgü bir fikir. 8 ülkeyi araştırıyorlar, 4 tanesinde bilimsel bilgi arttıkça dinden uzaklaşma diye bir şey gerçekleşmiyor. Batı dışı ülkelerden bahsediyorum. Hatta bilim insanları en az halk kadar dindar çıkıyor bu ülkelerde. Bu da ilginç bir noktadır. Bu kitapta, bu da kitap olarak basıldı. İlgilenenler bakabilirler. Yani bazen şunu unutmamak lazım. Az önce Anglikan Kilisesi'ne örnek verdim ya. İnsanlar duygusal nedenlerle tepki verip sonra buna bilimsel nedenler arayabiliyorlar. Bu anlamda da Müslümanların nasıl yaşadığı, kendilerini, dini nasıl temsil ettikleri çok büyük önem kazanıyor. Hani güncel örnek verirsem, işte Bir Başkadır'ı izleyen seyircilerimiz bilecektir. Oradaki imam gibi dürüst, özü sözüne güvenebilir insanları gördükçe insanların belki bu nasıl bir inançmış bir bakayım deme isteği gelirken, işte Kemal Sunal filmlerinde resmedilen, hicvedilen ve aslında tamamen de uydurma olmadığını gördüğümüz imam tipinin de, dindar tipinin de maalesef insanları dinden uzaklaştırdığını görüyoruz. Ama insanlar tabii ya işte camide tokat yedim, dinden uzaklaştım demeyeceklerdir. Birçoğu ne diyecektir? Bunun arkasında daha rasyonel sebepler aramaya başlayacaktır. Bunu da son olarak vurgulamış olayım.
Yani aslında Freud'un söylediği gibi doğal afetlerin bir sonucu olarak insanlar dine ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Ve bilim ilerledikçe de artık dine ihtiyaç kalmayacaktır görüşü tamamen araştırmalarla da yanlışlanan bir görüş. Peki
şunu belki son bir cümle şunu vurgulayayım, özür dilerim. Yani Freud'un dediğinde şu noktada biz de uzlaşabiliriz. İnsanın doğası gereği acı çektiğinde, şimdi Freud ne diyor? Bu dünya çok acı bir yer. Acı var, ölüm var, sakatlıklar var, sevdiklerinizi kaybetme korkusu var. Yani çok acının var olduğu bir yer. İnsanlar bununla başa çıkmak için Tanrı'yı yarattı diyor. Şimdi biz ikinci kısmına katılmıyoruz. Ama şu kısımda uzlaşabiliriz. Bu dünyanın acı bir yer olması insanı Tanrı fikrini daha cazip kılıyor. Ve biz de inanan insanlar olarak diyoruz ki Tanrı zaten insanı böyle yaratmıştır.
Evet.
Kendisine muhtaç olduğunu hissedecek şekilde yaratmıştır diyoruz.
Burada hemen Emre Hocam'a dönmek istiyorum. Emre Hocam ne eklemek istersiniz?
Yani şimdi tabii dinin insan hayatındaki işlevi, önemi doğru bir şekilde anlaşılsa bence insanın zaten dine olmazsa olmaz bir bağ olması gerektiği, dinin insan hayatındaki anlam ve değeri daha iyi şekilde kavranabilir diye düşünüyorum. Tabii burada yine başta söylediğim şeye geleceğim. Yani bunun için de doğru bir din anlayışı üzerinde olmak lazım. Bilimle ilişki anlamında da, hayatla ilişki anlamında da. Yani siz mesela sahip olduğunuz din anlayışı bu hayatı çekilmez ve yaşanılmaz da kılabilir. Sizi bu dünyaya zindan edebilir.
Evet.
Bu dünyada mutsuz, huzursuz, güvensiz olmanıza da neden olabilir. Ama doğru bir din anlayışı sizin bu dünyada daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu, güvenli bir insan olarak yaşamanızı da sağlayabilir. Dinin temelde hedefi budur zaten. Din insan içindir. İnsan hayatına anlam ve değer katmak içindir. İnsanın varoluşsal sorularına cevap vermek içindir. İnsanın ölüm sonrasıyla ilgili bilmesi mümkün olmayan konulara açıklık getirmek içindir. Din en başta insanı yaratıcısıyla buluşturmak içindir, tanıştırmak içindir. Yani beni kim yaratmıştır, beni yaratan varlık nasıl bir varlıktır, benim ona karşı sorumluluklarım nelerdir ve benim bu anlamda bireysel olarak sorumluluklarım da nelerdir. Yani diğer onun yarattıklarına karşı görevi sorumluluklarım da nelerdir gibi temel konularda bizim hayatımızı kolaylaştırmak için vardır. Bu anlamda doğru bir din anlayışı hayatı da doğru yaşama ve doğru okuma demektir. Ama işte dediğim gibi bilimi kendisini ideolojik olarak temel alan görüşler ister istemez dinin insanlar üzerindeki bu etkisini ortadan kaldırabilmek ve bilime daha da güç sağlayabilmek veya daha da alan açabilmek için din ve bilimi birbirinin rakibi olarak konumlandırma yoluna gitmişlerdir. Ama bu bilime de dine de zarar verir. Bu bilime de zarar verir. Neden? Çünkü bilimin açıklayamayacağı konuları dini ve felsefeyi, işte ahlak gibi alt dallarını dışarıda bırakarak bilimin açıklayamayacağı konularla ilgili onu açıklama yapmaya zorlamak gibi bir durumla karşı karşıya getirir ki bilimi. Bu bilime de büyük bir zarardır. Halbuki din, bilim ve felsefe birbirlerine alternatif şeyler değildir. Birbirlerini tamamlayan unsurlardır.
Evet.
İnsan nasıllarla beraber nedenleri de merak eden bir varlıktır. Yani bir insan mesela evrenin nasıl yaratıldığı ile ilgili bilgi almak için tabii ki bilimin verilerine başvurur. Ama neden yaratılmış olduğu ile ilgili bilgi almak için de ilahiyat, teoloji alanı ve felsefeye başvurur. Bunun üzerine mantıklı bir takım çıkarımlar yapmaya çalışır. Kendi varlığı ile ilgili de böyle. Yani siz sadece kendi varlığınızı bilimin bir açıklama konusu kılarsanız o zaman doğadaki diğer bütün canlılar gibi yani onlarla ortak biyolojik bir paydayı paylaşırsınız.
Evet.
Onlardan bir farkınız olmaz. Yani bir biyolojik makineye dönüşürsünüz. Ama aynı zamanda dine ve felsefeye burada yer açtığınız zaman aynı sizin varlığınız sadece etten kemikten müteşekkil biyolojik bir varlık olmaktan çıkar, anlam ve değer kazanır. Yani düşünebilen, sorgulayabilen, evet, anlayabilen, gözlemci bir varlık olarak insan burada değer kazanır. Ve aynı zamanda din de Allah'ın bizi bütün bu canlılar içerisinde insan olarak yaratması fikrini vererek bu bilinçle insan kendini diğer bütün yaratılmış olanlardan daha özel bir durumda, daha sorumlu bir durumda hissedebilir.
Evet.
Kendini değerli görür. Yani din insanın hayatına değer katar bu anlamda gerçekten. Ama bütün bunlar için din, bilim ve felsefenin birbirini tamamlayan, birbirlerini güçlendiren, bir olmazsa diğerlerinin mutlaka aksayacağı, eksik olacağı alanlar olarak görmek ve değerlendirmek gerekir.
Aslında astronomi, fizik, kimya gibi işte temel bilimlerde ortaya çıkan değerlerin de sadece materyalist düşüncedeki gibi bir herhangi bir varsayımsal bir durumla ortaya çıktığı açıklamasına karşın bilimsel olarak tüm bu değerlerin aslında bir yaratıcılık tarafından ortaya konmuş olduğu aynı zamanda bilimsel delillerle de ortaya konulabiliyor artık hocam. Yani ateist ve materyalist görüşe karşı bir çağdaş teist görüş de oluşturulabiliyor.
Ya bu tarih boyunca zaten hep, evet, vardı ama günümüzde de bu konuda gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Yani şöyle düşünmek lazım. Bu fizikte standart modele uygun temel parçacık tablosu vardır.
Hı hı.
Burada işte leptonlar, bozonlar vesaire. Şimdi burada aslında evrendeki hemen her şeyin, işte güneşin, yıldızların, işte bu masanın, biz dahil ağaçların, diğer canlıların o standart modele uygun temel parçacık tablosundaki parçacıkların farklı şekilde sıralanmasıyla oluştuğunu biliyoruz. Bilim bize bunu açıklıyor, bu şekilde açıklıyor. Teknik olarak bunda da bir sorun yok. Evet, bunlardan oluşuyoruz. Ama o tabloya baktığınız zaman, kendinizi bir parçacıktan ibaret gördüğünüz zaman çok değersizsiniz. Çünkü
evet,
bu şu anda önümüzdeki masa da o parçacıklardan oluşuyor. Herhangi bir ağaç da o parçacıklardan oluşuyor. Bir taş da o parçacıklardan oluşuyor. O zaman sizi bu anlamda değerli, özel kılan nedir? Hiçbir şey yoktur.
Evet.
İşte insanı o parçacıklara da aşkın olan, o parçacıkların da ötesinde o gerçekle buluşturmaktır esas olan. İşte bunu yapacak olan da dindir,
evet,
felsefedir. Dinin, bilim ve felsefenin aslında ayrı hakikatleri olmaz. Belki metotları farklılaşabilir ama aslında ana konular hep aynıdır. Ve birbirlerini tamamladıkları zaman insanın hem varoluşsal sorularına hem nasıllarla beraber nedenlerine de en güzel cevabı bir, evet, arada oldukları zaman oluştururlar.
Evet, peki Zafer Hocam çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin, evet, sonuna geldik. İki hocama da İslamofobiyi soracaktık. Bir sonraki programa inşallah diyelim.
İnşallah.
Alper Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için.
Çok ben teşekkür ederim. Herkese selamlar, hocalarıma, size.
Sağ olun Emre, evet, Hocam, katkılarınız için size de çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Sevgili izleyenler, her gece olduğu gibi Ramazan boyunca bu gece de Mehmet Okuyan hocamızın Kur'an mealini sizlere hediye etmeye devam ediyoruz dedik. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızı beğenerek altına yorum yapan izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye meali hediye ediyoruz. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.